Ayrım 38.
Bu türlü iddiaların her türlü bilimsel temelden yoksun olduğunu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Ayrıca işin çok ciddi bir yönü olduğunu da unutmayalım. Yapay gübre kullanılmasaydı insanlığın hali ne olurdu? Bir düşünün. Tarih boyunca dünyanın pek çok yerinde milyonlarca insanın kıtlıktan öldüğünü bilmeyen var mı? Bu tür felaketlerin büyük ölçüde azalmasına, yapay gübre kullanımının neden olduğu da yadsınamaz. Daha bugün hayvanların bile bir kısmı yapay yemle, yapay ışık altında besleniyor. Belki bu yapay maddelerin insan sağlığı üzerinde bazı zararlı etkileri vardır. Ama unutmamak gerekir ki yüz milyonlarca insanın karnı ancak böyle doymaktadır ki Condell'in bunlarla pek ilgisi olmadı herhalde. Yok, biyodinamik tarımmış, yok bilmem neymiş, insan bunları ancak hobi olarak evinin arka bahçesinde deneyebilir. Ama kalkıp ulu orta her türlü inorganik gübre ve yeme karşı çıkmak çekilmez bir züppelikten ve bilgiçlikten başka bir şey değil. Bu gibi iddialar belki salon dedikodularına yeni bir çeşitli getirebilir ama bilimsel açıdan ciddiye alınamaz. Bütün bu romantizm kokan doğaya dönüş çağrılarının iki önemli kaynağı var bence. 1. Alışılmış olandan kaçma, başka adıyla değişiklik arzusu. 2. Ne kadar saçma olursa olsun her orijinal fikrin iyi para getirmesi. Birincisi moda dediğimiz olayı doğuruyor. Sanatın her dalında, giyim kuşamda, ev döşemede, hatta yeni doğan çocuklara at takmada bu değişiklik arzusunun ne büyük bir rol oynadığını herkes biliyor. Çeşitli fikir akımlarının doğuşunda da yenilik tutkusunun başka adıyla orijinalite merakının rolü olduğu yadsınamaz. Yalnız bir tek alan modadan masumdur, bilim. Elbet bilim de durmadan değişiyor ama bu değişme yeni doğrular bulma şeklinde çıkıyor ortaya. Yalnız bilim adamları bunu salt yenilik olsun diye yapmazlar. Zira bir tek doğru vardır. Bilimin de amacı o tek doğruyu bulmaktır. Bulur bulamaz o ayrı bir sorun ama amaç hep aynıdır. Her alanda olduğu gibi bilimde de fikir ve görüş ayrılıkları vardır. Ama bilim adamları bir gün bunların aşılacağına inanırlar ve bu amaca yönelirler. Dikkat ederseniz şarlatanların asıl amacı hep alışılmamış, bambaşka, olağanüstü fikirler üretip dikkatleri kendi üzerlerine çekmektir. Bilgisiz halk da bu tür fikirler üzerine hemen atlamaya hazırdır. Bilinenleri hiç umursamaz ama orijinal bir fikir ortaya atıldı mı kulak kesilir ve böylece bilimdeki gelişmelere kayıtsız kalmadığını kanıtlamaya çalışır. Şarlatanlar da bunu bildikleri için hep elden geldiğince orijinal fikirler üretmeye önem verirler. X. Sağlıklı yaşam tutkunları. Eskiden insanlar hastalanmadıkça sağlık sorunları üzerinde pek durmazlardı. Şu son yarım yüzyılda ileri batı ülkelerinde yaşanan bolluk ve zenginlikle birlikte bir çeşit sağlıklı ve uzun yaşama hevesi moda halini aldı. Bu refahın birlikte getirdiği bir tutku olsa gerek, zira dünya nüfusunun en az üçte ikisi böyle lüks düşüncelere zaman ayıracak durumda değil. Özellikle Amerika gibi çok zengin ülkelerde parasını nereye harcayacağını bilemeyen milyonlarca insan var. Karınları tok, sırtları pek olan bu insanlara her türlü hastalıktan uzak durmanın ve ömrünü uzatmanın sırlarını öğreten bir sürü şarlatan türediğini görüyoruz. Ortalama insan ömrünün gittikçe uzamasında refah ve zenginliğin büyük payı olduğu yadsınamaz. Burada en azından şu üç faktörün işe karıştığını söyleyebiliriz. Modern tıp sayesinde bulaşıcı hastalıkların, dolayısıyla salgıların önlenebilmiş olması, birçok öldürücü hastalığı tedavide çok daha etkili yeni yöntemlerin geliştirilmiş olması, bir de önleyici tıpta kaydedilen başarılar. Sözün kısası, insan ömrünün uzaması daha çok bilimsel tıbbın eseridir. Ama hayır, diyor şarlatan, bu işin asıl sırrı bendedir. Ortodoks tıp belki bazı hastalıkları iyi ediyor ama sağlıklı yaşamanın ve de ömrü uzatmanın sırlarını bir ben bilirim. Şimdi size bunlar arasından belki en popüler olanını tanıtmak istiyorum. Gaylord Hauser. Milyonlarca satan kitaplarıyla daha çok üst tabakadan zenginlerin ama özellikle Hollywood yıldızlarının gözdesi olan bu şarlatan, kurduğu muazzam mama endüstrisiyle bu kişilerin midelerini ve kalplerini fethetmiş. Sportmen görünüşlü olan bu yakışıklı adamın daha önce andığım şarlatanlardan önemli bir farkı var. Onlar gibi tek yanlı bir fanatik olmaması ve insanları kolay kolay vazgeçemeyecekleri yiyecek ve içeceklerden yoksun bırakmaya kalkışmaması. Yaptığı şey, insanların kendi hazırladığı bazı mamaları yemeleri halinde çok daha sağlıklı bir yaşam sürebileceklerini iddia etmesi o kadar. Gaylord, 16 yaşında yakalandığı öldürücü bir verem hastalığından naturopati ve naprapati sayesinde kurtulunca kendini sağlığın ve de genç kalmanın sırlarını çözme işine vermiş. Sonunda da anlaşılan çözmüş. Hem de hiç tıp ve beslenme bilimi okumadan. Dedim ya, şarlatanlar her şeyi öğrenmeden bilebiliyorlar. Yazıları ve konferanslarıyla Hollywood'da gerçek bir beslenme devrimini gerçekleştirmiş olması. Bu arada Greta Garbo, ve Paulette Goddard gibi birçok ünlü sinema yıldızıyla yakın bir dostluk kurup davasına kazanması, kendi yıldızının da kısa sürede parlamasına yol açmış. Yukarıda mama endüstrisi deyimini kullandım. Anladığım kadarıyla Hauser'ın asıl başarısı daha çok büyükler için mama diyebileceğimiz yiyecekler düşünmüş olmasından kaynaklanıyor. Bulduğu 5 sihirli mama şunlar: kaymağa alınmış süt, bira mayası, buğday özü, wheat germ, yoğurt ve pancar küspesi, melas. Bunların herhangi birinden her gün yerseniz ömrünüze 5 gençlik yılı daha katabilirsiniz diyormuş. MG1 sayfa 227. Gördüğünüz gibi bunlar aslında hepimizin bildiği melas dışında zararsız yiyecekler. Ancak tıp otoritelerine göre genç kalmaya, hele ömrü uzatmaya yararlı oldukları çok şüphe götürür. Bilindiği gibi yoğurdun bizde de buna benzer bir ünü var. Hauser'ın bunlar arasında sağlığa en yararlı saydığı da şeker pancarı küspesi. Bizde sanırım hayvan yemi olarak kullanılıyor. Büyük israf doğrusu. Uykusuzluk, sinirlilik, menopoz rahatsızlıkları, dazlaklık ve düşük tansiyona iyi geldikten başka, kırlaşmış saçların eski renklerine kavuşmasını sağlar, sindirimi kolaylaştırır, yaşlanmanın yol açtığı değişiklikleri önler ve de kalbi güçlendirilmiş. Bütün bunları nereden biliyor acaba? Büyük sayıda insanlar üzerinde araştırmalar yapmış da onlardan çıkardığı istatistiksel sonuçlara mı dayanıyor? Ne gezer? Devletin beslenme uzmanlarına göre bütün bu iddialar yanlış ve yanıltıcı. AE sayfa 228. Ama kim dinler uzmanları? Sinema yıldızları Gaylord'un dediklerini onaylıyorlar ya, siz ona bakın. Hauser'ın sağlık verdikleri çeşitli mamaları üreten ve satan büyük bir firmanın ortağı olduğunu öğrenmek hiç de şaşırtıcı değil. Örneğin bunlardan Nutrilite adını taşıyanı ucuz bir kabayonca, alfalfa, maydanoz ve watercress karışımı olduğu halde Avrasya'da tatlı su birikintileriyle ırmaklarda büyüyen bir bitki. Acımsı yaprakları salatalarda garnitür olarak kullanılıyormuş. Türkçe su teresi diyebiliriz. Yılda o zamanki parayla $200 karşılığında tam 57 derde deva bir ilaç diye satılıyormuş ve devletin besin ve ilaç dairesi bunun satışını kısıtlamak için tam 4 yıl uğraşmak zorunda kalmış. Buna rağmen gene de davayı kazanamamış. Sınırsız özgürlük diyarı Amerika burası. Üstelik hem alan razı hem de satan. Devlet ne neci oluyor. Gardner bu son yıllarda üreticilerine servetler kazandıran bütün tonikleri, vitaminli ürünleri, madeni tuzları ve benzer mucizevi yiyecekleri bir bir saymaya kalksaydık ciltlerle kitap yazmamız gerekirdi diyor. İnsanoğlunun yalnız sağlığı için değil, genç ve güzel görünmek için de yapmayacağı fedakarlık yoktur. Nitekim bin bir çeşit kremleri, pomatları, losyon ve sabunlarıyla yalnız Amerikan halkı kozmetik endüstrisine belki orta boy 10 devletin bütçe toplamı kadar para harcıyor. Çoğu tümüyle boşuna harcanmış paralar ama gelin de bunu gençlik ve güzellik düşkünlerine anlatın. Bu da bence içki ve uyuşturucu tutkunluğu gibi bir şey ama zararı daha çok keseye dokunan bir tutku ne de olsa. Üstünden başından hatta boğazından kesip paralarını bu tür yararsız nesnelere yatıranlar bile eksik değil. Düşünün, bir firma vitaminli sabun yapıp satıyormuş, bir başkası hormonlu cilt kreminin, daha bir başkası da manyetik nitelikleri olan bir tıraş bıçağının reklamını yapıyormuş. Bir de klorofil modası çıkmış, her şeye karıştırılan bu mucizevi bileşiğin erdemleri saya saya bitmiyormuş. Gardner okurlarına bu konuda uyanmaları için H.G. Wells'in bu tür aldatmacalarla alay eden bir romanını okumalarını salık veriyor. Romanın adı Tono Bungay. Bulabilirsem ben de okumak istiyorum. Aslında bu Wells'in başka birçok eseri gibi bilimsel düş romanı değilmiş. Piyasada satılmakta olan Tono Bungay adındaki bir ilacı anlatıyormuş. O sıralarda Le Blanc adlı bir senatörün piyasaya sürdüğü Hadakol adlı bir başka ilaç o derece tanınmış ki ünlü komik Groucho Marx ilacın kaşifi ile bir radyo röportajı bile yapmış. Groucho senatöre bu ilacın ne işe yaradığını sorar. Senatörün cevabı çok ilginçtir. Neye yarayacak? Bana geçen yıl tam $5,5 milyon kazandırdı. Senatörün nüktedanlıkta Groucho'dan geri kalmadığı anlaşılıyor. MG1 sayfa 229. Görüldüğü gibi şarlatanlığın bu türü yararsız olsa bile zararlı da değil. Elbet gene de keseye zararlı. Hem dediğim gibi bol vakti olan birçok insan için bir meşguliyet, daha doğrusu oyalanma vesilesi olabiliyor. Bundan sonra inceleyeceğimiz şarlatanlık türleri ise yalnız zararlı değil, bazen tehlikeli bile olabiliyor. XE, gözlüklerinizi atın. Evet, yanlış duymadınız. Eski bir kulak, boğaz ve burun uzmanı olan Doktor Bates, her nedense göz hastalıklarına da el atmak ihtiyacını duymuş olmalı ki insanlara böyle sesleniyormuş. Dünyadaki insanların herhalde yarısının uzak veya yakını görmek için gözlük kullandığı düşünülürse, Doktor Bates'in insanlığa yaptığı bu çağrının mana ve önemi daha iyi anlaşılır. İçinizde gözlüksüz olur mu diyenleri duyar gibiyim. Elbette olur. Nitekim Doktor Bates'in Cure of Imperfect Eyesight by Treatment Without Glasses 1920 başlıklı kitabını okursanız nasıl olurmuş siz de anlarsınız. Kusurlu görmeyi gözlüksüz tedavi anlamına gelen bu kitapta kısa zamanda ün yapmış olmalı ki bu kitabın ardından aynı temayı işleyen bir düzine kitap yayımlanmış. Doktor Bates'in önerdiği gözlüksüz görme yöntemi accommodation teorisine dayanıyor. Modern göz biliminin oftalmoloji tartışmasız kabul ettiği akomodasyon yön teorisiyle taban tabana zıt olan bu teorinin burada ayrıntılarına giremeyeceğim. Ancak bir katarakt ameliyatı sonunda mercekleri alınmış gözlerin bile kolaylıkla akomodasyon yapabildiğini kendi gözleriyle gördüğünü iddia ettiğine göre düpedüz zırvaladığı apaçık, zira bu bacakları olmayan birinin koşması gibi bir şey. Zaten bugüne kadar hiçbir göz uzmanı böyle bir olaya tanık olmamış. Bir de göz hastalıklarının nedenlerini açıklaması var ki akıllara seza. Miyopluk da hipermetropluk da astigmatizm de hep gerginlik, stresten. Gerginlikse zihnin veya ruhun anormal bir durumundan kaynaklanırmış üstada göre. Şaşılığın ve her tür görüş bozukluğunun kaynağı bir düşünce ama gerginlikten doğan yanlış bir düşünceymiş. Dolayısıyla gevşemeyle birlikte anında kaybolurmuş. Gevşemeyle yalnız şaşılık değil her tür görme bozukluğu düzeltilebilir. Ambliyofiya, körlüğü bile giderilebilirmiş. Ancak gevşeme geçici olursa düzelme de geçici, sürekli olursa iyileşme de sürekli olurmuş. MG1 sayfa 232. İyi de gözlükleri atmak neden gerekiyor? Gözlükler gerginliği gidermiyor da ondan. Yani gözlük kullanımının hiçbir yararı olmadığı gibi zararı da varmış. Zira gözler gözlüklere alıştığı için iyileşmeyi imkansızlaştırıyorlarmış. Böyle olunca gerginlik gözleri büsbütün bozarmış. O kadar ki daha da kuvvetli camlar kullanmak gerekirmiş. Kendi deyimiyle gözlükler gözlerin koltuk değnekleriymiş. Bundan ötürü de bir an önce atılmaları gerekirmiş. Sözün kısası görme bozukluklarının kaynağı fizyolojik değil psikolojik. Dolayısıyla tedavi yöntemleri de psikolojik olmalı. Tahmin edilebileceği gibi Bates'in tedavi yöntemi gerginliği giderme temeline dayanıyor. İyi de bu nasıl olacak? Çok kolay. Bakmadan bakış alanının ortasındaki nesneleri görmeye çalışmakla. Buna üstad Central Fixation, bilmem nasıl çevirmeli, diyor. İşte o zaman yalnız bildiğiniz görme bozuklukları değil, glosoma, katarakt başlangıcı, hatta frengiden kaynaklanan iris enflamasyonu gibi çok daha ciddi hastalıklar da iyileşiyormuş. Hem de bazen birkaç dakikada, nadiren de bir daha tekrarlanmamak üzere. Bu yöntemin daha başka hastalıkların iyileşmesinde de faydası varmış. Ama onları da sayarsam uydurduğumu veya büyüttüğümü sanabilirsiniz. Onun için geçiyorum. Central Fixation dediği bu mucizeler yaratan yöntemi uygulamak için ne gibi egzersizler yapmak gerektiği konusunu da es geçiyorum. Zira aklı başında hiçbir kimsenin bunları ciddiye alıp tekrarlayacağını sanmıyorum. Ha unutmadan bir dostum bunları bundan 40 yıl önce denediyse de hiçbir faydasını görmediği gibi daha kuvvetli bir gözlük almak zorunda kaldı. Oftalmolojinin en temel kurallarını çiğnemek pahasına da olsa Doktor Bates olmayacak durumlarda okumayı da salık veriyor. Sırt üstü yatmış durumda tren veya otobüste giderken çok az ışıkta veya tam tersi parlak güneş altında. Hatta kısa sürelerle doğrudan doğruya güneşe bakmak da gözü kuvvetlendirirmiş. Sakın bunu denemeye kalkmayın, kör olabilirsiniz. Üstadın buna benzer öteki saçmalıklarını anmaya gerek görmüyorum. Bu derece zırvalayan birini kim ciddiye alır mı diyorsunuz? Casey'yi bile ciddiye alan, hatta göklere çıkaran Sinclair gibi, bu defa çok daha ünlü bir İngiliz romancısı. Aldous Huxley, bu şarlatanı öven görme sanatı, 1942 diye bir kitap yazmamış mı? Düşünün ki bu Huxley, ünlü biyolog Julian Huxley'nin kardeşi, Arslan Yeni Dünya adlı bilimsel düş romanının yazarı. Üstelik İngiltere'de bilimsel düşünüşü yaymak için belki en çok çalışmış olan ünlü Darwinci T.H. Huxley'nin torunu, yani bir bilim adamları çevresinde yetişmiş. Dediğine göre Doktor Bates'in yöntemlerini uygulayarak ta çocukluğunda yakalandığı bir göz enfeksiyonu nedeniyle bozulan görme yeteneğini bir hayli düzeltmiş. Herhalde bundan çok etkilenmiş olmalı. Zira Dr. Bateson'kilere yeni tedavi yöntemleri de eklemiş. Bu arada aşırı derecede miyop olanlara sinemada en geri sıralarda oturmayı salık veriyormuş. Bu yeni yöntemlerden en ilginç olanı da burunla yazma. Bunun için burnunuzun 20 santim öne doğru uzadığını, sonra gözlerinizi kapatıp burnunuzun bir kalem olduğunu düşünüyor ve bu kalemle havada hayali bir imza atarmış gibi başınızı hareket ettiriyormuşsunuz. Bir süre bunu yaptıktan ve birkaç dakikada iki avucunuzu gözlerinizin üstüne kapayıp mutlak bir karanlığı düşünmeyi denedikten sonra görmenizdeki bozukluk geçici olarak düzeliyor, bu egzersize uzun süre devam ettiğiniz takdirde gözünüz tümüyle iyileşiyormuş. Denemesi bedava. Nitekim Huxley'nin gözleri böyle düzelmiş. Şimdi yukarıda sorduğum soruyu Huxley için tekrarlamadan edemeyeceğim. Acaba bu saçmaları cidden ciddiye alan olmuş mu? Gene abartıyorum sanmayın lütfen. Olmuş mu da ne demek? Dr. Bates 1931'de öldükten sonra Amerika'daki pek çok müridi bu egzantrik yöntemleri uygulamaya devam etmişler. Bu moda sonra İngiltere ve Almanya'ya sıçramış. Bu yöntemleri öğreten düzinelerle okul açılmış orada burada. Hatta Hitler döneminde iyice gelişip yaygın bir kült halini almış. Gardner haklı olarak şu soruyu soruyor. Bates'in ne akomodasyon teorisini ne de verdiği egzersizlerin değerini kanıtlayan en küçük olgusal eşittir bilimsel bir belge olmadığı halde binlerce hastanın bu yöntemden yararlanmış olduklarını sanmalarının nedeni ne olabilir? MG1 sayfa 235. Allah'tan bizde bu yönteme başvuran olmadığı için Gardner'ın bu konudaki açıklamalarını özet olarak bile anlatmaya gerek görmüyorum. Bakınız AE sayfa 235-37. Gardner'da görme ile ruh durumu arasında yakın bir ilişki olduğunu, birkaç göz bozukluğunun bazı egzersizlerle kısmen düzelebileceğini kabul ediyor. Ancak bunlar gözün dış kaslarına bağlı bozukluklar, kısmi şaşılık gibi. Bu tür bozuklukları gidermek için ortodoks göz doktorlarının da bazı egzersizler verdiklerini biliyoruz. Ancak bunlar Dr. Bateson'kilerden büsbütün farklı. Öte yandan göz bozukluklarının çoğu gözün biçimi, mercekler veya kornea ile ilgili. Dolayısıyla herhangi bir egzersizle bunlarda organik bir değişiklik sağlamak mümkün değil. Bakınız AE sayfa 237. Dr. Bates'in başarılarının kısmen imanla iyileşmeden, kısmen doktorla yardımcılarının yanlış teşhisinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Genç kalma ve uzun yaşama uzmanı Gaylord Hauser'ın karşımıza bu defa göz uzmanı olarak çıkması oldukça şaşırtıcı. Dr. Bates'i göklere çıkaran Better Eyes Without Glasses 1938 adlı kitabında Hauser, üstadın egzersizlerine yenilerini kattığı gibi herhalde tahmin etmiş olacaksınız bir de 7 günlük temizleme rejimi katıyor. Elbet bu diyette alınacak başlıca besinler kendi firmasının sattıklarından. Hiç de göz hastalıkları uzmanı olmamasına rağmen bu hastalıkların nedenlerini gayet iyi biliyor. Örneğin miyopluk sinirlilikten, kötü beslenmeden ve çok fazla asitli yiyecekten kaynaklanırmış. Bakınız AE sayfa 239. Şaşılıkla presbiyopiyanın da nedeni kötü beslenme. Glakoma denen korkutucu hastalığa kendi kendini zehirleme, hatalı yiyecekler ve üzüntü yol açarmış. İyileşmesi için de yeni bir yemek rejimine, hangisi olduğunu bilin bakalım ve gevşemeye gerek varmış. Katarakt denilen rahatsız edici durum da aşağı yukarı öyle. Kötü beslenme yüzünden vücutta biriken toksik maddeler göz merceklerine doluyormuş. Çaresi? Hiç korkmayın, biraz zor ama bunu iyi etmenin de yolları var. Yalnız biraz sabır, biraz da kesenin ağzını açmak gerekiyor. Zira burada da en başta 7 günlük temizleme rejimini uygulamak şart. Bundan başka üstad 5-6 yöntem daha salık veriyor ama bunlar için fazla para harcamaya gerek yok. Biraz zaman ayırmak yeterli. Ne yazık ki bizim bu garip yöntemlere ayıracak zamanımız yok. Gardner'ın vardığı sonuç şu. Hauser'ın salık verdiği tedavi yöntemlerinin glakoma üzerinde en küçük bir etkisi yok, ne de öteki göz rahatsızlıkları üzerinde. Okuyucuyu yanıltıp gözlüklerini atmaya, göz doktoruna gitmekten vazgeçmeye ve bu tür sihirbazlıklara güvenmeye itelemek sahte göz bilimi literatüründe eşi görülmemiş bir kendini bilmezlik olsa gerek. Bakınız AE sayfa 240. Ama gene de Amerika'da Dr. Bates ile Hauser'ın yöntem ve rejimlerini uygulayan ve öğreten pek çok kuruluş faaliyet halindeymiş. Bunlardan yararlandıklarını sanan, hatta bazen gerçekten de yararlanan pek çok kişi olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Ancak birincilerin ikincilerden kat kat fazla olduğu da şüphe götürmez. Şüphe götürmeyen bir başka gerçek de şu. Eğer bir Bates hayranı kazara glakomadan optik sinir atrofisinden veya derhal tıbbi bakım gerektiren bir başka hastalıktan rahatsızsa gözünü kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tür bir tehlikeyi savuşturmak için her aklı başında insanın şunları aklında tutması gerekir. Eğer bütün ortodoks hekimler tarafından reddedilen yeni bir tıbbi teoriyle karşılaştığınızda onların dediklerine kulak verirseniz iyi edersiniz. Gerçi dehası kendinden menkul bir kişi bazen gerçekten de bir deha, meslektaşlarından çok ileride olan bir başka pastör olabilir. Ancak bu çok az muhtemeldir. Zira sonradan dahi olduğu anlaşılan her şarlatana karşılık ileride de şarlatan oldukları meydana çıkan 10.000 şarlatan vardır. Bunlardan birçoğu gerek konuşmalarında gerekse yazılarında büyük bir otorite ve ikna gücü sergileyen kişilerdir. Ancak tıp uzmanı olmadığınız için kendi aklınıza güvenip bu gibilerine kapılmanız sağlığınız açısından büyük bir tehlike arz eder. Gene de her fikre açık olun ama bilgili tıp uzmanlarının ortak tutumuna güvenip ona göre davranmanız en sağlam ve sağlıklı yoldur. Bakınız MG1 sayfa 241. Gardner'ın bu tavsiyelerine yürekten katılıyorum. XII Orgonomi. Bu deyimi ilk defa duyuyor olmalısınız. Zira şarlatanların uydurduğu pek çok sözcük gibi bunu da herhangi bir sözlükte bulamazsınız. Wilhelm Reich adındaki vaktiyle ünlü Avusturyalı bir psikiyatr tarafından ortaya atılan bu sözde bilimsel teorinin ayrıntılarına girmeden cinsellik konusunda pek acayip teoriler üretilmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak ben burada sadece bu teorilerin çözmeye çalıştığı en önemli sorunları anmakla yetineceğim. Reich'ın en çok önem verdiği konu cinsellik. Cinsellik nasıl ortaya çıktı? Erkek dişi ayrılması söz konusu. Erkek mi daha üstündür, kadın mı? Daha doğmadan çocukların cinsiyeti nasıl belirlenir? Erkeklerde cinsel güçsüzlük nasıl giderilir? Yeniden gençleşme nasıl mümkündür? Eşcinsellik iyi midir, kötü mü? Cinsel mutluluğun sırları nelerdir? Bu ve benzeri sorulara şarlatanların verdikleri ilginç cevapları çok merak ediyorsanız Gardner'ın konuya ayırdığı bölümü sayfa 242-49 okuyabilirsiniz. Ancak soruların kendileri bile cevapların ne olabileceği konusunda bir fikir verdiği ve zamanım kısıtlı olduğu için bu konu üzerinde durmayacağım. Orgonominin bu konuda çok özel bir yeri var. Vaktiyle hem Freudçu hem Marksçı olduğu anlaşılan Reich, insan hayatında cinselliğin başka hiçbiriyle kıyaslanamayacak kadar önemli bir faktör olduğuna inanıyor. Anlaşılan kendi hayatında çok önemli bir yer tutuyormuş. Proletaryanın cinsel doyumsuzluğu politik bilinçlenmesini çarpıtıyormuş. Alman faşizmi de cinsel arzularını baskı altında tutmuş olan nevrotiklerin bu arzularını sadistçe dışa vurmalarıymış. MG1 sayfa 250-51. Son derece hareketli ve fırtınalı bir hayat sürmüş olduğu anlaşılan Reich, psikiyatriye bazı önemli katkılarda bulunmuş bir kişi. Character Analysis başlıklı kitabı bugün bile birçok psikiyatr tarafından kullanılıyormuş. Ne var ki başlangıçta büyük şeyler vaat eden bu adamın sonraları kafayı cinsellikle iyice bozduğu anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili ana düşüncesini şöyle özetlemek mümkün. Mutluluk ve ahlaki anlamda iyilik cinsel bakımdan sağlıklı olmanın ürünleridir. Dolayısıyla mutlu ve politik açıdan ileri bir toplum istiyorsak bireylerin cinsel bakımdan doymuş sağlıklı kişiler olmasını sağlamalıyız. Bu da orgazmı güçlü kişiler demektir. Bunlar ya aileleri ve toplum tarafından eğitilirler ya da doğuştan nevrotik tiplerse orgon tedavisi görerek bu gücü kazanırlar. Görüldüğü gibi Reich, orgazmda başarıyı yalnız bireysel mutluluğun değil, doğru dürüst bir toplumsal düzenin de temel şartı olarak görüyor. Bir dereceye kadar kabul edilebilir bir görüş, öyle değil mi? Ama sadece bir dereceye kadar, zira bireyin mutluluğunda cinsel doyumun, aile mutluluğunda ise cinsel uyumun rolünü yatsımak mümkün değilse de sağlıklı olma, geçim sıkıntısı çekmeme, işinde başarı, yaratıcılık, dirlik, düzen, zevk ve düşünce alanında anlaşma gibi daha bir sürü faktörün mutluluktaki payını küçümsememek gerekir.